Evet, ben yine her zaman olduğu gibi tekrar sizlere hoş geldin demek istiyorum. Ve Rabbimizin aramızda olması kutsal ruhu aracılığıyla güzel bir ayrıcalık. Ve tabii ki kardeşlerin diyor birlikte olması o da güzel bir ayrıcalık. Değil mi sevgili kardeşler? O açıdan bugün ben sizleri Yeni Antlaşma'da yer alan Luka 7. bölüme götürmek istiyorum. Kutsal kitaplarınız vardır herhalde. Luka 7. bölüme götürmek istiyorum sizleri. Ve şeye baktığımız zaman, değerli kardeşler, kutsal kitaba baktığımız zaman gerçekten de İnsanı teşvik eden, insanı yüreklendiren, cesaretlendiren çok önemli bir gerçek var. Kutsal kitaba baktığımız zaman. Nedir o gerçek? O gerçek şu. Rabbimiz İsa Mesih insanlara elini uzatırken, ihtiyaç içerisinde olan insanlara elini uzatırken ne o insanın hangi milletten olduğuna baktı, ne de hangi konumda olduğuna ne de cinsiyet durumuna baktı. Kadın da olsa, erkek de olsa, normal bir insan da olsa, ferisi de olsa, din adamı da olsa, doğru mu? Şu milletten ya da bu milletten de olsa, hangi milletten olursa olsun, hiç ayrım yapmaksızın ne yaptı? Elini o insanlara uzattı. Doğru mu? Bu neyi gösteriyor bize? Bu bize şunu gösteriyor. Rabbimizin yaratmış olduğu her bir can, kim olursa olsun, kadın erkek, çoluk çocuk, hangi milletten olursa olsun, değerlidir, önemlidir. Amin. Rabbin gözünde ne kadar önemli ve değerli olduğumuzu harika bir şekilde kutsal söz bize açıklıyor. Onun için bugün ben sizi bir eve götüreceğim. Bu kimin evi? Hatice kardeş bugün şeyden bahsetti ya, hani bir hayat kadınından yakalayıp getirdiler. Ona değil, ama yine bir hayat kadınının gelip de İsa'nın ayakları dibinde gözyaşlarıyla onun ayaklarını yıkayıp saçlarıyla kurulayan bir hayat kadını. Ferisi Simun. Din adamı Simun'un evine götüreceğim sizi. Hatırlıyorsunuz değil mi? Ferisi Simun'un evine götüreceğim. Açalım Luka 7. bölümü. 36. ayetten 50. ayete kadar olan kesim. 7. bölüm. Ayet 36. Oradan başlıyor. 36. ayet ve 50. ayete kadar olan kesim. Evet, aslında yüksek sesle okuyabilirsen sesin buraya gelebilir. Hatice, okuyabilecek misin 36. ayetten itibaren? 50'ye kadar. Bir zahmet.
Ferisilerden biri İsa'yı yemeğe çağırdı. O da Ferisi'nin evine gidip sofraya oturdu. O sırada kendine günahkar olarak tanınan bir kadın İsa'nın Ferisi'nin evinde yemek yediğini öğrenince kaymak taşından bir kap içinde güzel kokulu yağ getirdi. İsa'nın arkasında ayaklarının dibinde durup ağlayarak gözyaşlarıyla onun ayaklarını ıslatmaya başladı. Saçlarıyla ayaklarını sildi. Öptü ve yağı üzerlerine döktü. İsa'yı evine çağırmış olan birisi bunu görünce kendi kendine bu adam peygamber olsaydı kendisine dokunan bu kadının kim ve ne tür bir kadın olduğunu, günahkar biri olduğunu anlardı dedi. Bunun üzerine İsa Ferisi'ye Simon dedi. Sana bir söyleyeceğim var. Sana buyur öğretmenim dedi. Tefeciye borçlu iki kişi vardı. Biri 500, öbürü de 50 dinar borçluydu. Borçlarını ödeyecek güçte olmadıklarından tefeci her ikisinin de borcunu bağışladı. Buna göre hangisi onu çok sever? Simon sanırım kendisine daha çok bağışlanan diye yanıtladı. İsa ona doğru söyledin dedi. Sonra kadına bakarak Simon'a şunları söyledi. Bu kadını görüyor musun? Ben senin evine geldim. Ayaklarım için bana su vermedin. Bu kadın ise ayaklarımı gözyaşlarıyla ıslatıp saçlarıyla sildi.
Amen.
Sen beni öpmedin ama bu kadın eve girdiğimden beri ayaklarımı öpüp duruyor.
Yep.
Sen başıma zeytinyağı sürmedin ama bu kadın ayaklarıma güzel kokulu yağ sürdü.
Evet.
Bu nedenle sana şunu söyleyeyim. Kendisinin olan günahları bağışlanmıştır. Çok çok sevgi göstermesinin nedeni budur. Oysa kendisine az bağışlanan az sever. Sonra kadına günahların bağışlandı dedi. İsa ile birlikte sofrada oturanlar kendi aralarında kim bu adam? Günahları bile bağışlıyor. Yeah. Şeklinde konuşmaya başladılar. İsa ise kadına imanın seni kurtardı, esenlikle git dedi.
Ne muhteşem bir olay değil mi? İsa kadına imanın seni kurtardı, esenlikle git. Bunun anlamı nedir? Bunun anlamı şudur. Kurtuluş benim ne yaptığıma bağlı değil. Hani biz Türkçe'de sevaplar diyoruz ya, iyilikler. Şu iyiliği yaptın, bir basamak. Şu iyiliği yaptın, ikinci basamak. Şu iyiliği yaptın, üçüncü basamak. Basamak basamak Tanrı'ya gidiyorsun. Aa, yok böyle bir şey. Bu olay, imanın seni kurtardığı esenlikle git ifadesi, bizim kurtuluşumuzun inayetle, yani lütufla gerçekleştiğini, kayra ile gerçekleştiğini bize net bir şekilde gösteriyor. Demek ki kurtuluşumuz Tanrı'dan geliyor sevgili kardeşler. Bu burada harika bir şekilde açıklanıyor bize. Ve bir de burada bir şey daha gerçekleşiyor. Birincisi, alçak gönüllüğün ne olduğunu, kabalığın yani dik başlılığın ne olduğunu. Kadın kırık bir yürekle, alçak gönüllükle İsa'nın ayakları dibinde diz çöküyor. Simon ise horoz gibi kabarmış vaziyette, bu kadının burada işi ne ya? Benim gibi bir adamın evinde de işi ne? Diye ne yapıyor? Eleştiriyor. Demek ki kabalık yapıyor değil mi? O zaman diyebilir, sadece inayetin ne olduğu değil, aynı zamanda alçak gönüllülükle, yumuşak huylulukla yaklaşmanın ve kabalığın, sertliğin arasındaki farkın ne olduğunu bize açık bir şekilde gösteriyor. Şimdi diyebiliriz, sorabiliriz kendimize. Ya bu Simon, din adamı Simon, acaba neden İsa'yı evine almış olabilir? Birçok neden olabilir. Birçok fikir yürütmek mümkün, değil mi Ömer? Söyleyebiliriz. Ben birkaç olasılığı düşünüyorum kutsal kitaba baktığım zaman. İlk tabii ki düşüncem şu. Diyorum ki, ya bu din adamı büyük bir olasılıkla İsa'nın yaptıkları hakkında bir takım şeyler biliyordu. Ve içindeki merakı yenmek için İsa'yı evine davet etmiş olabilir diye düşünüyorum. Çünkü aynı bölümün 16. ayetine baktığınız zaman, yani Luka 7. bölümün 16. ayetine. Bakın orada ne diyor 16. ayet? Diyor ki, herkesi büyük bir korku almıştı. Aramızda büyük bir peygamber ortaya çıktı. Bakın, halk ne düşünüyor? İsa'nın bir peygamber olduğunu düşünüyorlar. Doğru mu? Ki Rabbimiz hiçbir zaman kutsal kitabın hiçbir yerinde ben peygamberlik yapmaya geldim demedi. İsa dünyaya peygamber olaraktan gelmedi. İsa dünyaya kurtarıcı olarak geldi. Doğru mu? Ha, İsa'nın peygamberlik özelliği vardı. Çünkü neden? Baktığında yüreğini görüyordu seni. Geleceği biliyordu. Peygamberlik özelliği vardı ama bir Musa gibi peygamber değildi. Bir Davut gibi peygamber değildi. Kurtarıcıydı. O amaçla geldi. Onun için diyor ki herkesi büyük bir korku almıştı. Aramızda büyük bir peygamber ortaya çıktı diyerek Tanrı'yı yüceltmeye başladılar diyor 16. ayet. Belki bu yüzden ulan bu gerçekten de beklenen peygamber mi diye o meramı yenmek için belki İsa'yı yemeğe almış olabileceğini düşünüyorum. Ama başka bir ihtimal de var. Tahmin ediyorum yani. Onu da şöyle açıklayabiliriz. Belki küçük bir olasılık da olsa. 6. bölüme bakın. Bu Luka 7'ye kurdele koyun. Yani böyle benim gibi koyun. Yani bozulmasın. Çünkü devamlı orada kalacağız ya. Başka ayetlere de gideceğimiz için kaybetmeyin yerini. 6. bölüme baktığımız zaman sevgili kardeşler, orada 7. ayete lütfen bakabilir misiniz? 7. ayete. Senin Türkçe mi? Okuyabilir misin? Yavaş yavaş okuyabilirsin 7. ayeti. Yok. Bu şey değil. Bak bölüm olaraktan 6. bölüme bakacaksın. 6. bölümdeyiz. Evet 6. bölüm Luka 6. Luka 6 ve 7. ayet. Şimdi oku bakalım.
İsa'yı suçlamak için kovalayan din bilginleriyle Ferisi ve Şabat günü hastaları iyileştirecek mi diye onun gözlüyorlardı.
Bak Ferisiler ne yapıyor? Biliyorsun bu dinsel gelenek ve görenekler çok önemli de onlar için. Bakalım bu Şabat hani kutsanan gün anlamına gelen cumartesi günü de hastalara şifa veriyor mu diye onları gözle. Şimdi ben sizi gözlüyorsam ne diyorum? Ulan sizin açınızı arıyorum değil mi ben? Şimdi bakın çok enteresan. Bir şekilde çok açık bir şekilde bence bir şekilde İsa'nın açığını yakalayıp onu kafa üstü getirmek için ne yapıyorlardı? İsa'yı takip ediyorlardı. Gözlüyorlardı sevgili kardeşler. Bir neden bu dolmuş olabilir diye tahmin olaraktan düşünüyorum. Ama bu olayda güzel olan ne? Asıl güzel olan ne sevgili kardeşler? Rabbimiz İsa Mesih. Kutsal kitaba baktığımız zaman Ferisi din adamlarını birçok yerde paylaşmış olmasına rağmen onların yanlış tutumlarından dolayı onları azarlamış olmasına rağmen sevgili kardeşler, ilginç olan biz olsak yapmayız. Din adamının evine yemeğe gidiyor. Biz gitmeyiz. Doğru mu? Sen beni eleştiriyorsun. Sen bana ters laflar söylüyorsun. Ulan ben yolumda seni görsem yolumu değiştiririm değil mi? İnsanın doğal yapısı bu değil mi? Rabbimizin özelliğini görebiliyor musunuz? Rabbimiz ne yapıyor? Harika bir şey yapıyor. Din adamının evine yemeğe gidiyor. Bir de vergi görevlileri vardı biliyorsunuz. Levi adında kutsal kitaba baktığımız zaman yine onu net bir şekilde görebiliyoruz. Luka 5. bölüm 29. ayete baktığımız zaman Luka 5:29'da orada vergi görevlisi Levi'den söz ediliyor. Levi kimdi? Vergi görevlisiydi. Ama ilginç olan Yahudiler vergi görevlerini de sevmiyorlardı. Neden biliyor musunuz? Evet Roma hükümeti adına vergi topluyordu bunlar. Bir meslek olaraktan. Ama onların bir özelliği vardı. Gereğinden fazla vergi topluyorlardı. Fazlasını cebe atıyorlardı. Halk bunu biliyordu. Tamam mı? Onun için hiç sevmezlerdi. Hatta kutsal kitapta net bir şekilde görüyoruz sevgili kardeşler. Onlarla asla yemek bile yemiyorlardı halk vergi görevlileri. Şimdi Rabbimiz ne yapıyor? Vergi görevlisi halkın dışladığı, istemediği din adamları değil mi? Bunlara karşı geri durmak yerine Rabbimiz onların evine gidiyor, daveti reddetmiyor. Bu neyi gösteriyor? Rabbimiz onların da kurtulmasını istiyor. Tanrısal gerçekleri onların da bilmesi için Rabbimiz onların evine gidiyor, katılıyor ve onları da kurtuluşu gerçekleşsin. Göksel vatanda onların da yeri olsun diye. Bakın bu harika bir gerçek. Bu bizi çok mutlu etmesi lazım. Ayrım yok. Eğer Rabbin çocuğuysan, ben bir insana baktığımda hata yapabilir, biz de hata yapıyoruz. Onu yargılamak, onu eleştirmek yerine, gel kardeşim beni yanlış anlama ama bak bu doğru değildi deyip sevgiyle onu uyarmamız lazım. Ben eğer diyelim ki seni seviyorum diyorsam, seni seviyorum diyorsam, sizleri seviyorum diyorsam, sevgi gerçeği sevgiyle söyler. Doğru mu? Söylemezsem, içimde tutuyorsam sevgiden söz edemem. Senin düzelmeni istiyorsam eğer sevgiyle söylemem gerekiyor sevgili kardeşim. Onun için Rabbimiz ne yapıyor? Buna rağmen onları geri çevirmiyor, evlerine gidiyor. Biliyoruz ki bunlar yasayla yorulmuş insanlardı, bu ferisi, din adamları. Ve bunlar vurdum duymaz kişilerdi. Gerçekten de öyle. Şimon bunun en güzel örneğidir. Bakın böyle olmasına rağmen İsa Mesih önemli ruhsal gerçekleri onlara açıklamaktan geri durmadı. Bu harika bir nokta. Demek ki olayı anlamak açısından o dönemde üst tabaka diyoruz biz. Yani elit olarak ifade edilen, yani zengin tabaka, tanınmış kişiler böyle açıkta yemek veriyorlardı. Bugün günümüzde biliyorsun bunlar elit insanlar öyle açıkta yemek vermezler yani. Ben hatırlıyorum örneğin bu İngiliz kraliçesi vardı, Diana. Neydi onun ismi?
Lady Diana.
Lady Diana mı? Öyle mi? O vardı. İki tane oğlu olmuştu. Gidip sokakta bu insanları yemeğe çağırmadılar. Hep üst kademedeki kralları, değil mi? Başbakanları, bilmemleri çağırdılar. Doğru mu? Ama o dönemde farklıydı. Üst kademedeki insanlar açıkta yemek verirlerdi ve herkesi davet ederlerdi. Amaç neydi? Bu çok önemli. Amaç şuydu sevgili kardeşler. Bu hani halk arasında seviyesi çok aşağıda olan, düşük olan insanlar da o yemeğe katılsınlar. Hem yemekten faydalansınlar. Hem de eğer kafada bir takım sorular varsa o önemli kişiye gidip sorularını sorabilsinler, bilgilensinler diye böyle kilitli kapılar arkasında değil, yemek açıkta verilirdi ki onlara da bu fırsat verilmiş oluyordu. Bunu biz nereden anlıyoruz? Şimdi kadın ne diyor? Birdenbire İsa'nın arkasında belirdi diyor. Şimdi kapalı kapılar arkasından verilmiş olsaydı yemek, İsa'nın arkasında o kadın hemen birdenbire olamazdı. Mümkün değil. Kapı kilit nasıl girecek içeriye? Doğru mu? Bu bize bunun doğru olduğunu net bir şekilde gösteriyor. Ve üstelik o dönemde kadınlar, bakın, ziyafetlere davet edilmezdi. Kadınlar. Bakın bu da çok önemli bir gerçek. Yahudi din adamları, bakın, kutsal kitapta onu görebiliyoruz. Yahudi din adamları kadınlarla ne yemek yediler ne de sokakta karşılaştıkları zaman sokakta konuşma yoktu kadınlarla. Değerli kardeşler. Ve ilginç olan bu tip bir kadın. Yani kadının günahı ne olduğu burada sarılanmıyor ama bütün kent onu tanıdığına göre büyük bir olasılıkla bu kadın hayat kadınıydı. Doğru mu? Şimdi şöyle düşünün. Bir din adamının evinde bir fahişenin olduğunu düşünün. Bir yani hayat kadının olduğunu düşünün. Bir din adamı, bir hocanın evine öyle bir kadının girdiğini düşünün. Ulan olacak iş değil. Dur lan ne oluyor bu falan filan dersiniz değil mi? Şaşkınlık yaşarsınız ister istemez. Onun için bu Simon da rahatsız oldu. Din adamı, ulan bu kadın da nereden çıktı? Şimdi millet ne diyecek bana? Bu fahişenin, hani küçümsemiyorum tabii ki, yani hayat kadınının benim evimde işi ne? Bakın değerli kardeşler, çok net bir şey söyleyeceğim. Bu kadın günahlı mıydı? Evet. Ama neden günahlıydı? Hayat kadın olduğu için mi? Ha? Hayır. Günahlı doğduğu için. Çünkü kutsal kitapta herkes günah işledi, Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı diyor. Romalılar 6:23 yanılmıyorsam. Ya da 3:23 olabilir. Ya 6:23 ya 3:23. Doğru mu? Demek ki bu kadın günah işlediği için günahlı değil, günahlı bir yapıya sahip olduğu için günahlıydı bu kadın. Doğru mu? Onun için bunu burada söyleme ihtiyacı duydum. Şimdi huzursuzdu bizim Simon, kaygıları vardı ve ama kadın da bana göre İsa'nın Simon'un evine davet edileceğini duydu bir şekilde. Ve İsa birçok mucizeler yapıyordu ve İsa'nın bir fark yaratan bir özelliği olduğunu da biliyordu. Büyük bir olasılıkla öyle düşünüyorum. Çünkü kadının içten gelen, yüreğinden gelen o gözyaşları bize neyi gösteriyor? Gözyaşları neyi gösteriyor? Bana göre kadının gerçekten de tövbe ettiğini gösteriyor. Peki kadının gelip de İsa'nın ayakları dibinde yere kapanması bize neyi gösteriyor? Değil mi? Kırıldığını, eğildiğini, ezildiğini, net bir şekilde alçaldığını bize gösteriyor. Peki kadının hayatını sürdürebilmesi için evet acı verici ama hayat kadını olarak varlığını sürdürüyordu. Ama onun en değerli bir varlığı vardı. Çünkü onunla para kazanıyordu. Parfüm. Değil mi? Kendisine ait olan, kazanç elde ettiği o parfümünü, en değerli olan şeyini İsa'nın ayakları dibinde kırdı. Değil mi? Gözyaşlarıyla, her şeyle onu ayaklarını yıkadı o parfümle. Bu neyi gösteriyor bize? Eğer kadın için o değerliyse, o zaman şuna diyor, şu mesajı alıyoruz buradan. Hangi mesajı alıyoruz? İsa'dan daha değerli hiçbir şey yok benim için. Amin. Hem tövbe ettiğini, hem kırıldığını, hem de İsa'dan daha üstün bir şeyin olmadığı gerçeğini önümüze açıkça koymuş oluyordu sevgili kardeşler. Rabbimiz Simon'dan böyle bir yaklaşım beklemedi tabii ki. Ama değerli kardeşler, geleneğe göre İsa eve geldiğinde bir misafirdi. Eski antlaşmaya göre örneğin Yaratılış 18. bölüme bakarsanız 4. ayete Almanca'da Erste Mose diyorlar. Değil mi? Yaratılış kitabı. İlk 18. ayete baktığınız 18. bölüme baktığınız zaman 4. ayete orada İbrahim'e 3 tane konuk geldiğini söylüyor. Ve İbrahim o 3 konuğu karşıladıktan sonra ne yaptı? Biliyor musunuz? Gelin dedi, su getirdi. Alın dedi şu suyu, ayaklarınızı yıkayın bakalım. Demek ki geleneğe göre İsa eve geldiğinde Simon, İsa Mesih ayaklarını yıkaması için Simon ona ya kendisi ya da hizmetçisi su vermesi lazımdı. Verdi mi su? Vermedi. Aynı zamanda da hatırlayın Lavan'ı. Yakup'un amcası, yani Lavan Yakup yeğeniydi. Lavan'ın yeğeniydi. Ve ne oldu? Yakup bu karşıladı Lavan. Gitti ona hoş geldin dedi. Ne yaptı? Bizim memleket usulü. Çünkü Orta Doğu kültürü aynı. Yanaklarından öptü. Hoş geldin dedi. Doğru mu? Yanaklarından öpmesi gerekiyordu. Biz bunu Yaratılış 29. bölüm 13. ayette görüyoruz. Yeğenini nasıl öptüğünü. Ve aynı zamanda da o dönemde başına yağ sürmesi lazımdı. Şimdi biz ne yapıyoruz misafir geldiği zaman? Kolonya. Bravo. Gel diyoruz, hoş geldin. Keşke sadece kolonya döksek. Ayakkabılarını çıkartıyorlar. Değil mi? Hadi o dönemde toz toprak vardı, ayak yıkanması gerekiyordu. Biz çocukken sokakta oynarken zaten toz toprak geliyorduk. Annem ayaklarımızı yıkamadan içeri almazdı. Ayaklarımızı yıkardık öyle girerdik içeriye. Tamam mı? Ama burada çok açık bir şekilde bize gösteriyor. Geldin, hoş geldin. Ayakkabılar geldin, çıkartıyorsun saygıdan dolayı. Terlik veriyorsun ayağına. Yani hoş geldin. Beni onurlandırdın. Dediği gibi kolonya. Ne yapıyor? Kolonya, limon kolonyası ben de çok severim. İnsanı içini ferahlatıyor. Demek ki kolonya ferahlamanın, tazelemenin bir simgesiydi. Doğru mu? Ama o bunu da yapmamıştı. Simon bunu da yapmamıştı sevgili kardeşler. Şimdi diyeceksiniz ya Recep kardeş ya da Recep abi neden sen bu kadar bu detayların üzerinde bu kadar duruyorsun? Bakın duruyorum. Neden duruyorum? Çünkü gerçekten de dinsel yani geleneksel temizlik yani din adamları arasında o dönemde çok önem taşıyordu. Bu din adamları o kadar hassastılar ki ellerini ayaklarını yıkamadan oturup yemek bile yemiyorlardı bu insanlar. Bu kadar hassas insanlardı. Hatta İsa onları bir kez paylamıştı. Çok harika bir şekilde azarlamıştı onları. Onlar mesela kapkacak, kullandıkları kapkacakları hep kontrol ederlerdi. Çünkü böcekler ya da ne bileyim sinekler de murdardı. Kirli sayılıyordu. O açıdan da iyice temizlerlerdi ki onu kullansınlar diye. Onun için İsa onlara harika bir şekilde paylıyor din adamlarını. Matta 23. bölümde. Matta 23. bölümde 24 ve 25. ayetlerde diyor ki küçük sineği ey kör kılavuzlar diyor. Ey kör kılavuzlar. Küçük sineği süzer ayırır ama deveyi yutarsınız. Harika bir şey değil mi? Vay halinize ikiyüzlüler. Sonra ne diyor Hatice? Bardağın, çanağın dışını temizlersiniz. Oysa bunların içi açgözlülük ve taşkınlıkla doludur. Bakın bu insanlar, bu din adamları küçük küçük ayrıntılara kafa yoruyorlardı. Hani biz diyoruz ya kılı 40, yani kılı 40 defa yarıyorlardı. Yani böyle bir hassas tiplerdi kılı 40 yararcasına. Ama ikiyüzlülük konusunda, gaddarlık konusunda, sahtekarlık konusunda, iğrenç tutum ve davranışlar konusunda çok rahattılar. Şimdi Türkçe'de diyoruz ya bu ne işkembe, bu ne lahana turşusu. Yani birbirini örtüşen bir şey değil sevgili kardeşler. Onun için bu insanlar özde Tanrı'ya bağlı değillerdi. Özde değil. Özde ne demek? Kalpten. Sözle Tanrı'ya bağlıyla. Günümüzde yok mu böyle insanlar? Allah diyorsun, başka bir şey yok adam. Adam oturuyor Allah, kalkıyor Allah, hep Allah. Ulan diyorsun ne kadar lan Allah adamı ya. Vay be diyorsun. Ama hayatına bakıyorsun dedikodu var. Yalan var. Üçkağıtçılık var. Değil mi? Çekememezlik var. Ya değil mi? Değerli kardeşim, eğer benim sözlerim hayatımla bir uyum içerisinde değilse o zaman ben Rab'de olduğumu iddia edemem. Bakın Mesih'te olan yaşam değişmiş bir yaşamdır. Bu kadar ama bu kadar hiç fark etmez. Değişmiş bir hayattır. Onun için Rabbimiz onlara ne dedi? Bak bunu lütfen okumanız lazım. Matta 23'te çok sert bir söz kullandı. Matta 23'te sert bir söz kullandı değerli kardeşler. Dedi ki dıştan boyalı 27. ayetti Hatice. 23 Matta 23 ayet 27.
Daha önce aklım gelmiş dıştan boyalı mezarda baba.
Değil mi? Evet. Ne diyor orada? Evet.
Siz dıştan güzel görünen ama içi ölü kemikleri ve her türlü pislikle dolu badanalı mezarlara benzersiniz.
Bakın badanalı mezarlara. O dönemde zaten biliyorsunuz mezarlara dokunmak da kirli sayılıyordu. Onun için badana dediğimiz hani kireç. Kireçle boyarlardı o dönemde. Tamam mı? Onun için dokunmazlardı. Diyor ki dıştan pırıl pırıl görünüyorsunuz. Bir bakıyorsun adama hamdolsun. Haleluya. Haleluya Rab. Harika Rab. Sen harikasın Rab. Adam ilahilerle coşuyor. Bakıyorsun lan adama bak ya. Harika diyorsun değil mi? Hayatına bakıyorsun. Şok. Kokmuş. Yani Almanya'da 2,5 metre aşağısında şeyi öyle yapıyorlar değil mi? 2,5 metre derinlikte yapıyorlar. Türkiye'de biraz daha farklı. Ve aşağısı kokmuş. Yani iki yüzlük ve pislikle dolu. Leş gibi kokuyor değerli kardeşler. İki yüzlük ve kötülükten dolayı. Evet. Ferisi Simon Rabbimizin önünde eğilmek istemedi. Ama İsa'nın evine gelmesini istedi. Davet etti. İstedi ki böyle bir kişi evime gelsin. Misafirim olsun. Ama Rabbimizin önünde eğilmek istemedi. O kariyeri var ya, din adamıyım ben. Ben pastörüm. Değil mi? Ben pastörüm. Bakın değerli kardeşler, ben koca bir hiçim. Hiç. Eğer içimdeki kutsal ruh bende olmasa ben koca bir hiçim. Ben onun sayesinde burada bir şeyler paylaşabiliyorum sizinle. Pastör cemaattan daha yukarıda değil. Çok net söylüyorum. 40 küsur yıldır imamlıyım. 1979'dan bu yana. 40 küsur yıldır bunu açıkça söyleyebilirim. Sizlerden daha yukarıda değilim. Rabbimize benim öyle bir Rabbim var ki baba onları bağışla diyen bir Rab. Kırık bir, yüreği kırık olan bir Rab. Sevgili kardeşler. Evet. Yakınlık göstermiyor, ilgi göstermiyor. Ama imanların yaşamına baktığımız zaman da görmüyor muyuz bunları? Allah aşkına size sormak isterim. Kendi hayatımıza da bakalım. Pazar günü, evet, bir araya geliyorlar. Büyük bir coşkuyla kiliseye geliyorlar. İlahi söylüyorlar. Ve Rab benim hayatımda ol. Rab benim yaşamam sana ait diyoruz. Bağırıyoruz, çağırıyoruz, iştenlikle. Ya bunlar çok güzel şeyler. Doğru mu? Ama değerli kardeşler, ne hikmetse Rabbimizin gelip hayatımıza dokunmasını istemiyoruz. Rabbimiz ön koltuğa oturup hayatımıza yön vermesini istemiyoruz. Kendimiz her şeyi yapmaya çalışıyoruz değerli kardeşler. Onun için birçokları evet buyrukları biliyorlar, sözü çok iyi biliyorlar. Yeri geldiği zaman başka bir kardeşe yön veriyorlar sözü kullanaraktan. İğneliyorlar bir de böyle batıraraktan, sokaraktan. Doğru mu? Ama hayatlarına baktığın zaman boş. İşte tam dıştan boyalı mezar duvarları. Ve bir de ne yapıyorlar biliyor musun? Benim tecrübeme göre. Söze uymamız lazım değil mi bizim? Ya sözü kendimizi uyduruyoruz. Burada çünkü sık sık söylediğim için Enver bunu iyi biliyor. Sözü kendilerine uydurmaya çalışıyorlar. İşine gelen ayetleri alıyorlar. İşine gelmeyen ayetleri dışarıda bırakıyorlar. Değerli kardeşler. Bunu üzülerek söylüyorum bakın. Bunu üzülerek söylüyorum. Onun için Simon da değerli kardeşler evde bulunanlar da İsa'dan daha değerli değildi. İsa onların daha aşağısında değildi. Ama o kadar bile değer vermedi Simon İsa'ya. Maalesef. Ama işine gelmedi çünkü biliyor musunuz? Ama görüyoruz ki kadın çok daha fazlasını yapıyor. Ne yapıyor? Evet, kendini alçaltıyor. Bakın bir şey söyleyeceğim size. Kadığı kutsal kitaba baktığım zaman Korintoslar mektubunda, 1. Korintoslar mektubu 11. bölümde. Orada kadının saçı için bir ifade kullanılıyor. Kadının saçı nedir? Onun yüceliği değil mi? Bak kadın ne yapıyor değerli kardeşler? Gözyaşlarıyla İsa'nın ayaklarını yıkarken, parfümüyle yıkarken bir havlu alıp, bir bez parçası alıp ya da elbisesinin eteğiyle kurulamıyor. Saçıyla. Yücelik olarak verilmiş olan saçını Rabbimiz İsa Mesih için kullanıyor değerli kardeşler. Ve en değerli şeyini ayaklar altında kırıyor. Bu neyi gösteriyor? Rabbi olan sevgisini gösteriyor. Değerli kardeşler. Bir de öpüyor. ayaklarını öpüyor. Kadın umurunda bile değildi. Oradakiler ne derse desin, bana ne. İçinden nasıl geliyorsa öyle davrandı. Ve burada açık bir şekilde İsa'nın hiçbir şeyden daha da değerli olduğunu, yani ne varsa bizde, bizde olandan çok daha değerli Rabbimiz. Dünyada her şeyden daha da önemli, daha da değerli olduğunu gösterirdi. O zaman ben size soracağım, kendime de bu soruyu soruyorum. Size de soruyorum aynı soruyu. Senin yaşamında İsa'dan daha değerli olan ne var? Şimdi bakın, tabii ki bakın değerli kardeşler, ya Rab benim hayatımda şu senden daha değerli biz demiyoruz ağzımızla. Ama hayatımıza baktığımız zaman, davranışlarımıza baktığımız zaman acaba İsa'dan daha değerli ne olabilir? Çocuklarımız mı daha değerli İsa'dan? Onları veren o. Sahip olduğumuz araba mı daha değerli? Yoksa ev mi daha değerli? Ha, ya da tutkularımız mı? Hani var ya bazıları övünüyor. Ben iki tane üniversite bitirdim. Benim diplomam vardı. Kardeşim sen hangi diploma var? Böyle diyenler de var. Ben yaşadım. Ben çok yaşadım sevgili kardeşim. Adama, o da pastör, o da pastör. Adama söylüyor. Göster bana diyor, hangi İncil okulunu bitirdin, kutsal kitap okulunu bitirdin? Ben bunları yaşadım sevgili kardeşler. Dolu dolu yaşadım. Eğer hazırsan, en değerli neyse hayatında, o kadın gibi Rabbin önünde kırmaya, parçalamaya hazır mısın? Eğer bunu yaparsan gerçek sevincin sahibi olacaksın. Gerçek sevinç Mesih'te. Hamdolsun. Orada, burada, şurada değil. Ama oradaki kişilere bakıyoruz, çok farklı bir tutum sergiliyorlar. Şimdi biz tabii ki insanlara baktığımız zaman farklı farklı yorumlar yapabiliyoruz, değil mi? Ama kutsal söz insana baktığı zaman, yani Tanrı insana baktığı zaman farklı yorumluyor. Yani biz diyoruz ki kardeşim, seveni seveceksin. Döveni de döveceksin. Değil mi? Bize bir tokat atalım, biz bir kafa vuruyoruz. Doğru mu? Kabul etmemiz lazım. Ama kutsal kitap diyor ki seni sevmeyeni de seveceksin. Hani derler ya, gel de buradan yak, hadi bakalım. Nasıl olacak bu iş? Aa, seninle olmaz. Ama sende olanla mümkün. Eğer o kutsal ruha izin verirsen, evet mümkün değerli kardeşler. Onun için kutsal kitap harika söylüyor. Matta 5. bölüm 39. ayette. Sağ yanağına bir tokat atana öbür yanağını çevir. Mintanınızı almak isteyene, yani gömleğinizi, mintanınızı, yeleğinizi, ceketinizi ne derseniz deyin, almak isteyene abanızı da verin diyor, paltonuzu da verin. Bu fark mı değil mi? Bu bir fark değil mi? En büyük fark bu değerli kardeşler. Demek ki orada gerçekten de İsa'nın yaklaşımı hem Simon'u rahatsız etti, hem de oradaki misafirlerin canlarını sıkmıştı. Bu ne biçim bir peygamber ya? Bu ne biçim bir peygamber? Mırıldanmaya, mırmır etmeye başladılar. Çünkü hem Simon'un kendisi, hem oradakiler, değerli kardeşler, İsa'nın büyük bir peygamber olduğunu biliyorlardı. Doğru mu? Ulan bir peygamberse bu nasıl ya dokunabilir bu şeye, bir fahişeye, bir hayat kadına nasıl dokunabilir? Bakın, 16. ayette okumuştuk. 16. ayette herkesi büyük bir korku almıştı. Aramızda büyük bir peygamber çıktı ve Tanrı halkına yardıma geldi diyerek Tanrı'yı yüceltmeye başladılar. Değil mi? Öyle okuduk 16. ayette. Simon içinden kendi kendine, bu peygamber olsaydı bu bunu yapardı. Ulan bu peygamber olamaz.
Bu kadının kim olduğunu
biliyordu. Ya bu, bravo. Bu kadının kim olduğunu, evet. Onu okuyalım. Belki güzel olur. 39. ayet. Değil mi? 39. ayette ne diyor? Eğer, evet söyle Hatice, eğer.
İsa'yı evine çağırmış olan perisi bunu görünce kendi kendine bu adam peygamber olsaydı kendisine dokunan bu kadının kim olduğunu, kim ve ne tür bir kadın olduğunu, günahkar biri olduğunu anlardı.
Tam bir perisi. Tam bir perisi. Bakın, orada kırık bir yüreği, kadının kırık bir yüreğini, ezik yüreğini, alçalmış yüreğini görmek yerine hala kadının günahına odaklı. Ben sana gösterirken, ah sen var ya sen, derken bak, üç parmak. Bana diyor ki, Recep sen kendine bak oğlum. Hah, yamuk olan sensin. Gözündeki kalası çıkart, bırak kardeşin gözündeki çapakla uğraşmayı. Gerçekten tam bir ferisi. Bakın değerli kardeşler. İsa kadına yaklaştığına göre, Simon'a göre İsa bir peygamber olamazdı. Bir sahtekardı ona göre. Değil mi? Zaten İsa Mesih peygamber olmak için gelmedi. 3,5 yıllık hizmetini ne yaptı? Biz kutsal kitapta okuyoruz. Kaybolanı kurtarmak için geldi diyor değil mi kutsal kitapta? Luka 19. bölüm 10. ayette. Kaybolmuş olanı arayıp kurtarmaktı diyor. Değerli kardeşler, evet. Rabbimiz yeryüzüne gelmesi, tüm insanlığın günahları için çarmıhta ölmesi, kendini feda etmesi ve ölümde kalmayıp ölümden dirilmesi gerekiyordu ki ben kurtulabileyim. Doğru mu değerli kardeşler? Evet, çünkü tüm insanlığın günahları için bir bedel ödenmesi gerekiyordu. İşte onun için günahın ücreti ölümdür diyor Romalılar 6:23. Günahın ücreti ölüm değerli kardeşler. Demek ki bizler de günahtan dolayı güçten yoksun borçlu insanlarız, doğru mu? Borcumuz var, günah borcumuz var sevgili kardeşler. Demek ki ödeyebilecek güçte değilsin. O zaman borcun bağışlanması gerekiyor. Eğer sen günah borcunu ödeyemiyorsan birisi senin günahını, borcunu ödemesi lazım değerli kardeşim. Bunu başka türlü açıklayamazsın. Ama evet Rab bunu yaptı. Ama bakın bedava değil. Hayatını feda etti. Yani kanını akıttı, canını feda etti. Ya. Her şeyin bir bedeli var. Banka bile senin borcunu ödese, banka da o parayı başka bir yerden bulması lazım. Doğru mu? Affetse bile senin borcunu. Banka nereden bulacak? Havadan indirmeyecek. O da gidecek bir yerden bulacak o parayı. Senin borcuna bağışlayabilmesi için. Değerli kardeşler. Hiç değil mi? Yani etse bile diyorum. Yani hep diyoruz ya. Böyle. Ama niye? Mutlaka birileri sen farkında olmadan ödemiştim. O bulmuştur bir yerden. Bir yerlerden mutlaka bulmuştur. Bakın bir din adam olmasına rağmen bu gerçeği Simon bile anlayamamıştı. Anlayamazdı da zaten. Çünkü bu kişiler sadece kendilerini doğru görüyorlardı. Diğerlerini de kendilerinden çok aşağıda, düşük insanlar olaraktan, ruhsal açıdan kirli, Tanrı'dan uzak, seviye olaraktan çok düşük kişiler olaraktan görüyorlardı. Yani kendileri en yukarıda, bizler de paspas. Paspas biliyorsunuz değil mi? Yerleri silmek için. Onun için çok kolaydı kadının günahıyla günahlı olduğunu görmek, onun günahlı olduğunu söylemek. Böyle olmadı mı ilk yaratılışta? Şimdi 3. bölüme baktığımız zaman, yaratılış kitabı 3. bölüme, 11. ayete, biliyorsunuz Tanrı Adem'e soruyor. Ya sana yeme dediğim ağacın meyvesinden mi yedin? Evet Rab, yedim, beni bağışla. Öyle mi dedi? Aa, ne dedi? Bak çok enteresan. Dedi ki 12. ayette, yanıma koyduğun kadın ağacı meyvesinden bana verdiydi. Ben yapmadım ve o yaptı. Onun için bakın, yine söylüyorum, parmağınla birini gösterirken üç parmak seni gösteriyor sevgili kardeşim. Simon da, diğerleri de, bizler de dahil günahlıyız. O kurtuluşa hepimizin ihtiyacı var değerli kardeşim. Ve enteresan bir soru var. Bakın bakalım. Soruda ne diyor? 44. ayete bakabilir misiniz? Yavaş yavaş sonlandıracağım. Bir 10 dakika daha izin verirsiniz. Buçukta bitireceğim. Bugün paylaşım biraz uzun sürdü. Yani aramızdaki paylaşım. 10 dakika sonra bitireceğim. Ne diyor 44. ayet?
Sonra kadına bakarak Simon'a şunları söyledi. Bu kadını görüyor musun? Ben senin evine geldim, ayakların için bana su vermedin. Bu kadın ise ayaklarımı gözyaşlarıyla ıslatıp saçlarıyla sildi.
Tamam. Bak bir soruya bakın. Ne diyor? Bu kadını görüyor musun? Peki Simon o kadını görmüyor muydu? Bu şimdi soru mu? Ama değerli kardeşler, harika bir soru aslında. Neden biliyor musunuz? Evet, Simon o kadını görüyordu. Ama kırılmış yüreğini değil. Kadının alçalmış yüreğini değil. Kadının günahını görüyordu. Ama Rab nasıl görüyordu? Kadının kırık yüreğini, imanını, alçalmışlığını görüyordu. Yani İsa burada bu soruyu sormasındaki neden? Benim gördüğüm gibi görmüyorsun. Sen hala kadının günahıyla ilgileniyorsun. Ama kadının o gözyaşlarını gör. Kırılan yüreğini gör diyordu değerli kardeşler. Onun için bugün gerçekten günümüzün insanı da günahlı olduğunu kabul etmesi en zor olan şey. Ben iyi bir adamım. Ben iyi bir insanım. Ben kötülük yapmadım ki, adam öldürmedim ki, zina etmedim ki, yalan, yani şunu yapmadım, şunu etmedim, bunu etmedim, değil mi? Ben iyi bir adamım. Bakın değerli kardeşler, bir insan zaten günahını kabul etse, emin olun, hani biz diyoruz ki Türkçe'de çorap söküğü gibi, hani yünün ucunu buldu mu çekiyorsa zız zız zız sonuna kadar geliyor. Aynen öyle. Gerisi çorap söküğü gibi gelecek. Ama kaybolan oğulda bile hatırlayın ne olmuştu? Diyor ki aklı başına gelince diyor. Babanın ocağına geri döndü. Akıl başa gelmesi lazım önce. Günahlı olduğunu görmen lazım kardeşim. Ben günahlı olduğumu kabul etmezsem benim için sağlanan kurtuluşu almam mümkün değil. Hastalığımı kabul etmezsem ilacı kullanmam, kurtuluş ilacını kullanmam. Önce hasta olduğumu kabul etmem lazım ki doktora ihtiyacı olduğunu kabul edeyim. Doğru mu? Hasta değilim ki. Ben hasta değilim kardeşim. Hasta olan Hatice. Günahlı olan sizler. Ben günahlı değilim. Ben çok iyi hatırlıyorum da bu Ferisi'nin söylediği gibi eminim ki ben farklı biriyim, diğerlerinden daha farklı biriyim. Tapınağa giderim, ondalımı veririm, şunu yaparım, bunu yaparım. Ben bir kardeşle ders yapıyordum. İmanlı kardeş. O kardeş ağzıyla söylemiyordu ama öyle bir mesaj veriyordu ki bana, kardeşim biz biliyoruz bunları ya. Senin anlatmana gerek yok. Ne acı verici bir şey. Biz herkesten bir şey öğrenebiliriz. Ben eminim ki sizlerden bile öğrenecek çok şeyim var. Yaşam tecrübelerinizden. Bugün verdiğin örnek mesela güzel bir örnekti. Değil mi? Harika bir örnek. Ah değerli kardeşim. Çok temiz, iyi bir yüreğim var. Kimsenin kötülüğünü istemem. Kimsenin arkasından konuşmam. Yalandan kim ölmüş? Değil mi Hatice? Bizim toplumda hiç dedikodu olmaz, değil mi? En çok erkekler daha çok yapıyor bunu ha. Sana söyleyeyim. Ben yani sana söyleyeyim bunu. Kimsenin malında gözünde, malında mülkünde gözüm yok. Ya yoksullara yardım elini uzatırım. Ama kardeşim unuttuğum bir şey var lan. Günahlısın, günahlı. Günah borcun ne olacak? Hadi yani Rab seni zaten kötülük yapmak için yaratmadı. İyilik yapmak için yarattı. Doğru mu? Bırak. Bırak değerli kardeşim. Bırak. Evet. Belki şöyle yavaş yavaş noktayı koyalım. İsa, Simon içinden mırıldanırken, şimdi düşünün ki siz içinizden, ulan bu abi de bize ne söylüyor ya? Amma adama, içinizden mırıldanıyorsunuz. Örnek veriyorum. İçinden tabii Enver diyorum ya. Tam böyle suç şeyinde. O içinden mırıldanırken İsa görüyor ne mırıldandığını. Düşün bir şey. Yakalandı. Kıskırfrak yakalandı değerli kardeşler. Simon. Güm. 40. ayet. Sana bir söyleyeceğim var. O ne dedi? Buyur öğretmenim. Şoktu bu. Gerçekten bana göre Simon için şoktu. Neden? Çünkü yüreğindeki düşünceyi açığa vurma taraftarı değildi Simon. Ama Rabbimiz çok yumuşak bir dil kullandı ve sevgiyle bir mesel anlattı, bir hikaye anlattı. Ve ne yaptı o anlattığı hikaye? Hani borcu varmış, bağışlamış, o hikayeyi anlattı. Ve onun o yamuk yüreğinin açığa çıkmasını sağladı. Bir meselle. Bu harika bir şey. 42. ayette bunu okuyoruz. Demek ki sevgi, burada bir şey söyleyeceksek eğer, sevgiyle söylememiz lazım. Değerli kardeşler, gerçekten bakın, sevgi ağzını açmadan önce düşünen bir şeydir, kavramdır. Yani sevgi varsa eğer, bir şeyler söylemeden önce düşünürsün. Üzerine birazcık kafa yorarsın, ondan sonra söylersin. Bizim sahip olduğumuz kutsal ruhun bize vermiş olduğu meyvelerin en başında sevgi geliyor. Sevgiyi kaldırdığın zaman diğerlerin hepsi düşüyor yere. Anlatabiliyor muyum? Çünkü ilk sevgi, sevinç, esenlik, sabır söylüyor. Ama önce sevgi. Kaldır sevgiyi, ne sevinç var, ne esenlik var, ne sabır var. Sevgi böyle bir sevgi. Onun için sevgi kötü davranmaz. Sevgi kaba davranmaz. Sevdiğini söylüyorsan sevgiyle davranman gerekiyor. Onun için Süleyman'ın, Hikmetli Süleyman diyor ki 25. bölümde Süleyman'ın meselleri ya da özdeyişleri, yerinde söylenen söz, yani zamanında yerinde söylenen söz gümüş oymalardaki altın elma gibidir. Oyma biliyorsunuz bizim tülbentlere yapılır. O zamanlarda öyle güzel ve parlak parlak yapılırdı. Onlardan diyor çok da, ama zamanında söylendiyse söz. Şimdi sen çok güzel söz söyleyebilirsin ama yerinde değil, zamanında değil. Onun hiçbir faydası yok. Yerinde, zamanında doğru olan sözü söylememiz gerekiyor değerli kardeşler. Onun için Türkçemizde güzel bir söz var. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkartır. Demek ki ne konuştuğumuz, nasıl konuştuğumuz çok önemli değerli kardeşler. Bunun nedenini yine Hikmetli Süleyman şöyle diyor. 15. bölümde Süleyman'ın özdeyişleri, meseleleri 15. bölüm 1. ayette yumuşak yanıt yani cevap gazabı, öfkeyi yatıştırır diyor. Ve diyor ki oysa yaralayıcı söz bakın ne diyor? Öfkeyi alevlendirir. Bu nedir biliyor musun? Üzerine benzin dökmek gibi bir şey. Değil mi? Benzini döktü. Değil mi? Bakın harika bir söz. Yumuşak yanıt gazabı yatıştırır. Oysa yaralayıcı söz öfkeyi alevlendirir diyor. Değerli kardeşler. O zaman ben size şunu sormak istiyorum ve bununla da noktalayacağım. Haberci Pavlos Romalılar 12. bölüm 7. ayette diyor ki o zaman diyor kötülüğe yenilme. Kötülüğe kötülükle karşılık verme. İyi olanı yapmaya gayret edin diyor. İyi olanı yapmaya gayret edin. Öyle olmaz, böyle olması lazım. Hayır, öyle olmaz, şöyle olması lazım dercesine ölç alma zevki imanlıya yakışmaz. Tanrı çocuğuna yakışmaz sevgili kardeşim. Eğer biz onu yaparsak öfkeyi daha da çoğaltırız. Bunu çok net bir şekilde söylüyorum. Kötülüğü daha da çok çoğaltırız. O zaman gelin kötülüğü değil iyiliği çoğaltanlar olalım. iyiliği çoğaltanı olalım. Kötülüğe yenilme. Romalılar 12. bölüm 21. ayet. Kötülüğe yenilmeyin ama kötülüğü iyilikle yenin.